Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1401, Hicri Kameri 14 Rebiyol Evvel 1444 ve Miladi 11 Ekim 2022 Salı. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmeler üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden, İslam Peygamberi'nin siyerinde Vahdet Yolları ve Kalıcı Eter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran güvenliği ve iktidarının halkın duruşuna bağlı olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Tengsiri, ülke güvenliğinin hiçbir şeyle değiştirmeyeceklerini belirtti. İran Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün 69. oturumuna katılmak üzere Mısır'a gitti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzlaşının sağlanması için Suriye yönetimiyle diyalog sağlanması gerektiğini belirtti. Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Perşembe günü görüşeceklerini, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler olacağını belirtti. Ve Irak Meclisi'nde yeni Cumhurbaşkanı seçimi Perşembe günü yapılacaktır. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, güvenlik şehidinin ailesiyle yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini ve iktidarını, İran halkının direnişi ve binlerce şehidin mücahidesine borçlu olduğunu kaydederken, söz konusu milli sermayenin korunması yönünde yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Cesur ve fedakar gönüllü seferberlik güçleri üyelerinden olan Selman Emir Ahmedi, Tahran'da son isyanlar sırasında şehit edildi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, güvenlik şehidi Selman Emir Ahmedi'nin ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde şöyle dedi: İslam-İran'ın en önemli sermayesi, çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli tehlikeler karşısında göğüslerini siper eden Şehit Emir Ahmedi gibi erkekler ve kadınlardır. Şehit Emir Ahmedi'nin ailesine taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı, İran'da milli gücün en önemli unsurlarından biri olan fedakarlık ve şehadet kültürüne değinirken şöyle dedi. Şimdiye kadar İslam İran'ın çeşitli tehditler ve komplolara karşı sürekli koruyan tek şey sosyal sermaye, söz birliği ve fedakarlık ve şehadet kültürüdür. Reisi Emir Ahmedi'nin acı şehadet olayının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Hükümet sözcüsü Bahadır-ı Cehrumi, Mahsa Amini'nin ilaçlarının yaptırım yüzünden zorlukla ülkeye getirildiğini belirtti. İran hükümet sözcüsü, batılı ülkelerin ülkenin işlerine müdahalesi ve yaptırımlarına işaretle Mahsa Amini'nin kullandığı ilaçların Amerika'nın yaptırımları yüzünden zorlukla ülkeye dahil edildiğini işaretle bu şartlarda İran halkını destekleme iddialarının komik olduğunu vurguladı. Yetkili çeşitli alanlarda batılı ülkelerin çifte standart uyguladıklarına temasla kadınları destekleme adı altında kargaşayı savunurken Avrupa'nın merkezinde İranlı bayan büyükelçiye bıçaklı saldırı düzenlendiğini, onların hatta İran büyükelçisinin güvenliğini temin edemediğini vurguladı. Sözcü bu gibi çifte standartların çözümlenmesi gerektiğini işaretle Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilerek hükümetin kendi halkının haklarını desteklemek ve yaptırımları kaldırmak için daha ciddi hareket etmesine yol açtığını kaydetti. Hükümet sözcüsü Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in genel itirazlar için zemin sağlanmasına ilişkin sözlerine temasla hükümetin yasal eylemlerin düzenlenmesini kabul ettiğini vurguladı.
Muhammed Resulullah Bölgesel Sınır Güvenlik Tatbikatı bugün Fars Körfezi surlarında ve bu şehrin kıyılarında başladı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında koordinasyon ve deniz operasyonel becerilerinin geliştirilmesi ve askeri kabiliyetin güçlendirilmesi amacını güden tatbikatta modern sistemler kullanıldı. İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Sınır Güvenlik Birliği Komutanı General Ahmet Ali Guderzi, bu bağlamda yaptığı açıklamada tatbikatın denizde ve kıyıda düzenlendiğini ve elektronik, optik sistemleri, yol teçhizatları, devre muhafızlarının insansız hava araçlarının kullanılarak karşı taraf aleyhinde taktik ve operasyon provalarının gerçekleştiğini ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Tangseri, ülke güvenliğini hiçbir şeyi değiştirmeyiz ve güvenliğini bozmak isteyen herkes İran'ın kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır, dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Tangseri, İran'ın iyi komşuluk politikasına değinerek saldırı ve işgal eylemi İran'ın askeri doktrininde hiçbir zaman yer almamıştır. Komşu ülkeler ve hükümetlerle barış ve dostluk kurmak İran'ın stratejik gündeminde yer almaktadır. Bu dostluk ve kardeşliği kötüye kullananlara aynı şekilde karşılık vereceğiz, dedi. Tu Amiral Tangseri, ülke güvenliğini hiçbir şeyle değiştirmeyiz ve güvenliğimizi bozmak isteyen herkes İran'ın kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır ifadesini kullandı.
İran Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü'nün 69. oturumuna katılmak üzere Mısır'a gitti. İran Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü'nün 69. Doğu Akdeniz Bölge Komitesi'nin 69. oturumuna katılmak üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır'daki İran'ın çıkarlarını koruma ofisi başkanı Mehmet Hüseyin Sultanifer dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Aynullahi'nin Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı ile bir araya geleceğini duyurdu. Sultanifer Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek oturuma bölge ülkelerinden 22 sağlık bakanının katılacağını bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 408 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.498'e, vaka sayısı ise 7.552.812'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 121'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.328.152'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela hükümeti ve heyelan sonucu yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere Venezuela halkının acılarını paylaştığını belirtti. Venezuela'da şiddetli yağışlar ve selin ardından yaşanan heyelan sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Sel sonucu çok sayıda evin tahrip olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani bu bağlamda yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela hükümeti ve heyelan sonucu yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere Venezuela halkının acılarını paylaştığını belirtti.
Avrupa Komisyonu Türkiye ile üyelik müzakerelerinin çıkmaza girdiğini duyurdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili taslak raporu basına sızdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin de değerlendirildiği raporda komşuluk ilişkilerine ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinildi. Avrupa Komisyonu'nun genişleme ilişkin taslak raporunda Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama sahip olmanın ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Bu bağlamda Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bölgesel istikrarın yararına olan gerilimleri azaltma çağrısında bulunuldu. Yunanistan merkezli Katimerini gazetesi Avrupa Birliği raporunda Ankara'nın iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesi gerektiğinin ifade edildiğini yazdı. Ayrıca raporda Mart 2021 zirvesinin sonuçları hatırlatılarak tüm üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği vurgulandı. Metinde ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin de çıkmaza girdiğine işaret edildi. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı sisteminin bağımsızlığı gibi alanlarda gerileme olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan raporun taslak metninde Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksikliklerin ve insan hakları konusunda ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipor.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzlaşının sağlaması için Suriye yönetimiyle diyalog sağlaması gerektiğini açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'e katıldığı programda Suriye ile ilgili olarak Suriye'deki savaşın bedelinin en çok Türkiye'nin ödediğini ifade ederek şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerine ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok. Ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir. Ermenistan ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, Ermenistan ile Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti. Tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz ifadelerini kullandı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da Perşembe günü bir görüşme gerçekleştireceğini, gündemde Ukrayna krizi ile Rusya-Türkiye ilişkilerinin yer alacağını açıkladı. Günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Putin ile Erdoğan arasında beklenen görüşmenin netlik kazandığını anlatan Peskov, iki liderin Perşembe günü bir araya geleceğini ve gündemlerinde Ukrayna krizi ile ikili ilişkilerin olacağını kaydetti. Amerika ve bir bütün olarak Batı'nın Ukrayna çatışması ile ilgili tutumunda bir değişiklik görmediklerini söyleyen Peskov, Amerikalı yetkililerin Kiev'e silah tedarikini sürdürme niyetini açıkladığını ve bunun çatışmanın daha fazla uzamasına, Ukrayna için azami düzeyde acı verici olmasına yol açacağını vurguladı. Amerika'nın Kiev'e modern hava savunma sistemleri tedarik etme planlarını hayata geçirmesinin Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin altını çizen Peskov, "Bizim için birilerinin kötü olması değil, bizim daha iyi olmamız önemli. Bu nedenle koyulan hedeflere verimli ve etkili şekilde ulaşmamız gerekiyor ve şu anda fiilen bu gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlenmeye bugün de devam edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlenmeye devam etti. Bombardımanın amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu, dedi. Özel askeri harekatın diğer cephanelerdeki durum hakkında bilgi veren Konashenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk, Halk Cumhuriyeti'nde Zaporozhye yönünde düzenlediği tüm saldırıların püskürtüldüğünü ve 30'dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ukrayna güçlerinin Harkov bölgesinin Kupyansk bölgesinde iki blokla Rus mevzilerine başarısız bir saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran Konashenkov, düşmanın başlangıçtaki konumlarına geri püskürtüldüğünü ve yaklaşık 40 askerin öldürüldüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerine nükleer savaş konusunu alevlendirmeme uyarısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer cephanesine başvurabileceğine ilişkin yapılan spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Roşa bir televizyona konuşan Lavrov, "Bu durum ve konuyla ilgilenen herkese şu çağrıyı yapmak isterim. Bu konuyu ısıtıp alevlendirmemek gerekir" uyarısını yaptı. Bakan, "Umuyorum ki nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan Rusya Federasyonu'nun kitlesel imha silahları ile provokasyon gerçekleştireceği konusunu speküle eden herkes bu konudaki sorumluluğunun farkına varır" diye konuştu. Lavrov ayrıca Rusya'nın nükleer doktrini doğrultusunda sadece kendi varlığını tehdit eden bir saldırı altındaysa nükleer silah kullanabileceğini yenileyerek şöyle devam etti. "Rusya'nın nükleer doktrini sadece ama sadece Rusya Federasyonu'nun yok edilmesinin önüne geçilmesi adına karşılık mahiyetinde önlemler alınmasını içerir."
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Riyad'ın OPEC Plus grubunun petrol üretimini azaltma kararına katılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiği yorumunu yaptı. CNN televizyonuna demeç veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Washington yönetiminin Riyad ile ilişkileri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bence Başkan Joe Biden ilişkimizi yeniden değerlendirmeye devam etmemiz ve gözden geçirmeye istekli olmamız gerektiği konusunda çok açıktı ve bence OPEC kararı ışığında kesinlikle durduğu yer orası" dedi. Demokratların Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma çağrısını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Kirby, "Biden'i kastederek bu ilişkinin ileriye dönük olarak nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için Kongre ile birlikte çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı. Daha önce Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Senatör Bob Menendez öncülüğündeki bir grup demokrat, Riyad'ın petrol kesintisine destekleme kararı sonrasında Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yapmıştı.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Fransız Total firması temsilcilerinden bu ülkenin sularında doğal gaz çıkarma çalışmalarını bir an evvel başlatılmasını istedi. İsrail İşgal Rejimi Başbakanı Yair Lapid, işgal topraklarının komşusu Lübnan ile aylardır devam eden müzakerelerin sonuç verdiğini ve ortak deniz sınırı konusunda tarihi bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un ofisinden yapılan açıklamada da İsrail rejimi ile müzakerelerde arabuluculuk görevi üstlenen Amerika'nın gönderdiği son taslak metinde Lübnan haklarını koruduğu belirtildi. AU'nun en kısa zamanda Siyonist rejimiyle yapılan nihai anlaşmanın duyurulacağı fakat o zamana kadar bazı görüşmeler yapılacağı da kaydedildi. Bu arada Lübnan Başbakanı Necip Mikati bugün Enerji Bakanı Velid Feyyaz ve Fransız Total firmasından bir heyet ile yaptığı görüşmede Total firması temsilcilerinden bu ülkenin sularında doğal gaz çıkarma çalışmalarını bir an evvel başlatılmalarını istedi. Söz konusu anlaşmanın Akdeniz'deki ek doğal gaz üretimine katkı sağlaması beklenirken ekonomik krizin her geçen gün daha fazla hissedildiği Lübnan'daki yetkililer bu anlaşmanın ülkeyi krizden kurtarmaya yardım edebileceğini düşünüyor.
Irak meclisine yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 13 Ekim'de toplanacağı bildirildi. Irak Meclis Başkanı Muhammed Harbusi yaptığı açıklamada, Perşembe günü düzenlenecek meclis oturumunda Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak dedi. Irak siyasetinin gündeminde Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni hükümetin kurulma süreci olacak. Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Şia El-Sudani'ye hükümeti kurma görevini verecektir. Başbakan adayının da en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup meclise göndermesi gerekiyor. Meclise sunulan kabine üyeleri milletvekillerince tek tek oylanacak.
Ve Yunan sularında iki teknenin batması sonucu 23'ten fazla mülteci hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği bu olayda en az 30 Afgan mültecinin hala kayıp olduğunu ve 95 mültecinin kurtarıldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz 1999'dan 2022'ye kadar İran'daki kargaşalar konusunda. İran'da son dönemde yeni isyan ve kargaşa dalgası başlamıştır. Geçtiğimiz 20 senede İran'da bazen siyasi ve toplumsal arenada bu türden olaylar olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti düşmanları kendi hedeflerine ulaşmak için kargaşa ve isyanlar üzerine özel bir hesap açıyorlar. Burada sorulması gereken esas soru şu: geçen 20 senede İran'da yaşanan kargaşa ve isyanlar arasındaki fark nedir? Miladi 1999 ve 2009 yıllarındaki kargaşa ve isyan eylemlerinde siyasi meseleler merkezde yer alıyordu. 1999 yılında gazetelerin kapatılması ve 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı bahanesiyle ülkenin çeşitli noktaları kargaşalara sahne oldu. 2017 ve 2019 yıllarında da benzin fiyatının artması ardından kargaşa eylemleri başladı. Bu yıldaki kargaşa eylemleri ise kültürel ve toplumsal meseleler etrafında vuku buldu. Başka bir ifadeyle İran İslam Cumhuriyeti düşmanları ve karşıt taraflar içeriden nizamı düşürme hedefiyle kargaşa çıkarmayı gündemlerine almışlardır. Siyasi meseleler odaklı kargaşa çıkarma planları başarısız kaldıktan sonra ekonomik meselelere yönelerek toplumun alt kesimlerini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştılar. Ancak bu kez de yenilince başörtüsü ekseninde gençler ve çocukları hükümete karşı seferber etmeye çalışıyorlar. Yeni kargaşa ise önceki yıllar arasındaki fark, kargaşa çıkarmak için medya aracını kullanma şeklinin değişmesidir. Geçtiğimiz senelerdeki kargaşalarda medya unsuru kullanıldı. Özellikle BBC ve Amerikan Sesi gibi görsel medya, kargaşa çıkarma ve sıçratma noktasında önemli rol ifade ettiler. Bu medya bugün de iş başında.
Bunların yanı sıra sanal medyada tamamlayıcı ve kışkırtıcı rol ifade ederek herkesin elinde olan bir medya haline dönüşmüştür. Önceki kargaşalar ile son günlerde yaşanan kargaşa arasındaki başka bir fark ise öncekilerinde kargaşa patlak verdikten sonra medya konunun üzerine gidip kargaşaları kışkırtıyordu. Ancak son günlerdeki kargaşa eylemleri medya ekseninde patlak verdi. Miladi 1999-2009 senelerinde önce itiraza başlayıp bir süre sonra kargaşaya dönüştü. Ancak bu yılda ilk baştan itibaren kargaşa eylemleri hiçbir itiraz şekillenmeden başladı. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarından İran'da itiraz ortamının bulunmadığını iddia etmelerine rağmen aslında itiraz değil, kargaşa peşinde olduklarını gösteriyor. İslam Cumhuriyeti nizamı kargaşa ile itiraz arasında fark gözetmekte itiraz vatandaşların bir hakkıdır. Düşman ise itiraz değil, kargaşa istiyor çünkü amacı nizamı zayıflatıp sonunda düşürmektir. Bu tür kargaşalarda vatandaşların yaklaşım tarzı ile farklıydı. 1999-2009 ve de 2017 ve 2019 senelerinde sokak ve caddelere inen vatandaş sayısı fazlaydı. Ancak bugün bu sayı oldukça azalmıştır. Vatandaşlar artık sokak ve caddelere inmek istemiyor ve her türlü şiddet ve kargaşaya karşıdır. Kargaşacılar ise bu kez az sayıyı bile kurallara aykırı sloganlar için kullanmak ve medya gündemine düşürmeye çalışıyor. Günümüzde vatandaşlar sokakta yine sosyal medyada varlık göstermek istiyor. Sosyal medyadaki trend ve hashtagler daha ziyade bazı tavır ve sorunları protesto etmek için paylaşılıyor. Onlar tavırların düzeltilmesi ve sorunların azaltılması için daha fazla çaba gösterilmesini bekliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Mısır ile Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen uyarı hakkında. Ukrayna krizinin dünyada enerji piyasası üzerindeki etkileri Akdeniz'in doğal gaz rezervlerini elde etme rekabetinin hızlanmasına yol açmıştır. Bu rekabetlerin en yenisinde Mısır ve Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de doğal gaz çıkarma faaliyetlerine ilişkin yapılan anlaşmaya karşı çıktılar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile Kahire'deki görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında anlaşmanın bölgesel istikrarı tehdit ettiğini kaydetti. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ise Trablus'taki hükümetin görev süresinin dolduğu gerekçesiyle Türkiye ile bu gibi bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını ifade etti. Türkiye'nin Libya'daki istikrarsızlıktan avantaj sağlamaya çalıştığı görüşünü dile getiren Dendias, Türkiye, Akdeniz bölgesini daha fazla istikrarsızlaştırmak ve bölgesel hegemonya kurmak için Libya'daki çalkantılı durumdan bir kez daha yararlanmaya çalışıyor. Tüm bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin de bu planları kamuoyu önünde kınadığını görmekten memnun oldum. Hiç kimse yasa dışı ve gayrimeşru eylemler üzerine yeni gerçekler inşa edemez. Kimse coğrafyayı görmezden gelemez. Kimse sanal bir dünya yaratamaz dedi. Dendias anlaşmanın Yunan sularını ihlal ettiğini savunarak yasa dışı olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri yine aynı görüşleri paylaşarak geçen yıl Aralık ayında seçimlerin düzenlenmediği gerekçesiyle Trablus hükümetinin görev süresinin dolduğunu ve artık uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin olmadığını bildirdi. Şükri, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Libya'da meşruiyetin gerekliliklerini sürdürmek için açık ve güçlü bir pozisyon almasının önemi üzerinde anlaştık ifadesini kullandı.
Kahire ve Altinan son yıllarda enerji kaynakları, terörle mücadele gibi konularda ilişkilerini güçlendirirken yeni bir deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı. Kahire'deki Dışişleri Bakanı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğine girişilmenin yolları ile Batı Asya ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan bir heyet, 3 Ekim'de Libya'nın başkenti Trablus'a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan ile Mısır arasındaki yapılan görüşmeler ve anlaşmalar, Türkiye ile Libya arasındaki temaslar ve enerji alanında imzalanan mutabakatlar, Akdeniz'den çıkar arasındaki temaslar ve enerji alanında imzalanan mutabakatlar, Akdeniz'de çıkar sahibi ülkeler arasında da rekabetin ne kadar ciddi olup, Ukrayna krizinin etkisiyle dünya enerji piyasasında fiyatların artışının tarafları bu rekabet için tahrik ettiği görülüyor. Suriye, Lübnan, Türkiye, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, Libya ve Sünni Seçim, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarına sahip olduklarını iddia eden ülkeler ve taraflardır. Doğu Akdeniz'in doğal gaz ve petrol rezervleri, Doğu Akdeniz kıyısındaki ülkeler ve bölge dışı müttefikleri arasında bu rezervlerden yararlanmak için cepheleşmelerine yol açmıştır. Avrupa Birliği Jeoloji Araştırma Merkezi, Doğu Akdeniz'de 1.7 milyar varil petrol ve 3.45 trilyon metreküp doğal gaz bulunduğu tahmininde bulunmuştur. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarına sondaj faaliyetlerinden ilki, seneler önce sahte İsrail rejimi tarafından başlatılarak Levant bölgesindeki faaliyetten sonuç verdiği kısmen geniş bir bölge sayılan bu alan, Lübnan ve Suriye'nin sınır hattında da yer almaktadır. Gelenen aşamada bir yandan Siyonist rejim ile Lübnan ve Suriye arasında, diğer yandan Türkiye ve Libya ile Mısır ve Yunanistan Doğu Akdeniz'in hidrokarbon rezervleri üzerinden ciddi anlaşmazlıklar yaşanmaktadır ve Yunanistan, Türkiye'nin Mısır ile anlaşmazlıklarını kullanarak Ankara'yı izole etmeye çalışmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu ülke toprakları üzerinden koridor açılmasına ilişkin talebine olumsuz yanıt verdiğini belirtti değerli dinleyicilerimiz. Prag'da Avrupa Birliği toplantısına katıldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon kanallarına konuşan Aliyev, ayrıca Prag'da Ermenistan Başbakanı ile görüşmede araçların geçişi için bir cadde talebinde bulunduğunu, buna da Paşinyan'ın olumlu yanıt vermediğini kaydetti sevgili dinleyicilerimiz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında koridor gündemiyle ilgili değerli dinleyicilerimiz, sıcak haberler ve gelişmeler gündeme yansımaya devam ediyor. Ermenistan'ın şimdi bu talebe karşı olumsuz yanıt vermesi, bölgedeki komşu ülkelerle ilişkilerini koruması ve münasebetlerini sürdürmesi anlamında da büyük bir anlam ifade ettiğini söylüyorlar uzmanlar. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi Müslüman Bacı kardeşlerimiz, Türkiye halkını selamlayalım kızım.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son Avrupa Birliği toplantısından sonra bu haberin gündeme yansıması, sonuç itibariyle Ermenistan Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na böyle olumsuz yanıt vermesi, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve efendim bağımsızlığı ve İran ile münasebetleri konusunda da bir dönüm noktası sayılıyor kimi uzmanlara göre. Ermenistan'ın öncelikle böyle bir yanıtta bulunmasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Paşinyan önceden hazırlıklı mıydı böyle bir talep için? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, Paşinyan hazırlıklıydı. Çünkü çok təəssüflə ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan çox səhv addım attı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Zəngəzur dəhlizi adı altında layihəni irəli sürməklə və Ermənistandan ərazi iddiası tələb etməklə və indiki halda onu yalnız bir yola indirməklə yeni bir yəni münaqişə predmeti açdı. Münaqişə bəhs üçün yeni bir məsələ ortaya qoyuldu. Halbuki müharibə bitmişdi və Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi başlaya bilərdi. Yeni bir mübahisəli, münaqişəli bir Qarabağ məsələsinin yerinə yeni bir məsələni o indi Zəngəzur dəhlizi adını qoysunlar. Türk ya Turan dəhlizi ya xud hər bir ad yol adını qoyurlar. Hər nə qoyurlar qoysunlar. Yeni bir mübahisə bir mövzusu açdı İlham Əliyev və indi çoxdandır bu mübahisə ətrafında bunların müzakirələri vaxt tələb edir. Bu da Azərbaycanın öz işi deyil. Yəni bunu Azərbaycan Respublikasının prezidentinin özünün müstəqil bir iddiası saymaq olmaz. Bunu Azərbaycanla Ermənistan arasında daimi düşmənçilik yaratmaq istəyən, daimi düşmənçilik davam elətdirib və ondan maraqlarını təmin edən mərkəzlər ortaya atırlar. O cümlədən İngiltərə, o cümlədən sünnist rejim, o cümlədən fan-türkist dairələr. Yəni daim Azərbaycanla Ermənistan arasında düşmənçilik, mübahisə, münaqişə olsun deyə bu Zəngəzur məsələsini ortaya atdılar. Onu da Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin vasitəsilə. Bu artıq yəni bir məsələ olubdu ki, Qarabağ məsələsini yerin tutubdu. Qarabağ məsələsi artıq qoyulub kənara. İndi Zəngəzur məsələsi ortaya çıxıbdı. Və bu da daimi də olmasa, bir neçə il Azərbaycan Ermənistanın vaxtını buna sərf edib, enerjisini buna sərf edib və onları o həqiqi sülhdən uzaqlaşdıran bir məsələdir. İndi də görürük, bir tərəfdən sülhdən danışırlar, sülhün prinsiplərindən danışırlar, istəyirlər ki, sülh olsun. Ancaq bu məsələ o sülhə mane olur. Məsələ burasındadır.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi de Siyonist İsrail rejimi ve Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne özellikle Cumhurbaşkanı Aliyev'e bu Nahçıvan ve onun topraklarıyla ilgili baskı yapmalarını biliyoruz. Hala da devam ediyor. Ancak gelinen aşamada Aliyev yönetimi acaba talebini koridordan karayoluna indirgedi desek siz katılır mısınız?
Bunu helalik belirleyipti. Yani
evet.
İlham Əliyev için müstəqil siyaset yürütebilmir. Ona görə hər bir fürsətdə, hər bir şəraitdə ona uyğun bir söz danışır. Daxildə danışanda, xalq üçün danışanda bunu anlamır ki, bunu Ermənistan da eşidir, Ermənistan da bundan bir mesaj götürür. Orada bir yəni belə demişdi ki, zorla da olsa biz gedib Zəngəzuru alacağıq, hətta İrəvanı alacağıq. Bir tərəfdən bunu deyir. İndi getdi Praqada Avropa Birliyinin rəhbərləri ilə görüşəndən sonra, Avropa Birliyinin rəhbərlərinin fikirlərini öyrənəndən sonra o mühitdə, o fəzada gəldi, yəni belə danışdı ki, yox, biz çox təəccüb doğururuq ki, bizə bir yol da vermirlər burdan. Yəni, görün, hardan hara gəlib enibdi. Bir tərəfdən ərazi iddiası sürürdü, Zəngəzuru zorla alırdı. İndi bir tərəfdən gəlir, deyir ki, yalvarma həddində ki, Ermənistan bizə bir yol versin. Halbuki heç bu yola da ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın Naxçıvana və Türkiyəyə yaxşı, təhlükəsiz, çox rahat, çox hamar yolu vardı. O da İrandan keçir. Həmən Zəngəzur ki, deyirlər, oradan dağlıq ərazidən, çox çətin ərazidən, çox belə böyük bir maliyyə ilə yol çəkmək əvəzinə ki, onlar da hamısını Azərbaycanın büdcəsinə təhmil olunacaqdır. Həmən indiki bu 30 ildə İrandan həmən yolun bir qədər bu yanlığından heç çox fasilə də yoxdur. Məsələn, onun bir 5 kilometr, 10 kilometr bu aşağılıqdan İran ərazisindən onlara yol verilibdir. gidildi. O taraftan Bilasuvar'dan gelip soğuşup gidildiler ta Nakhçıvan'dan ve Türkiye'den. Yani Azerbaycan'ın bu kadar rahat, bu kadar dostcana, dostyana yolu ola ola halda özünü başka bir problemli yola bu cür terefki etmesi ve onun üstünde ısrar etmesi, bu gösterir ki bu Azerbaycan'ın müstakil fikri değil. Bu Siyonistlerin fikridir, Pantürkistlerin fikridir ki daim de bunu reallaştırmak için, yani bu cür münazişeli meseleleri saklamak için daim Azerilerle Ermeniler arasında o nifret tohumunu səpirlər, onu benzin tökürlər, onu yandırırlar və daim alovlu saxlamaq istəyirlər. Belə bir məsələdir.
Peki, son sorular Sayın Hikməti. Paşinyan bu olumsuz yanıtıyla bu bölgəsəl uluslararası komplodan kəndini kurtardı deyə bilir miyiz acaba?
Xeyr, olmayacaqdı. Yəni, burada da net bir cavab lazımdır. Bu cür mübhəm cavablarla sakit qalmaqla məsələ həll olur. Bir tərəfdən Paşinyan deyir, biz istəyirik yollar açılsın, qov, buyuruz yollar açılsın. Digər tərəfdən bunu açıq aydın və net demək lazımdır ki, yol aça bilərik, açacağıq. Ancaq bunun hakimiyyətin nə Türkiyə, nə Azərbaycan Respublikasına, nə Rusiyaya, nə Avropaya vermərik. Ancaq elə necə ki İlham Əliyev asılı bir vəziyyətdədir, bağımsız deyil. Paşinyan ondan da betərdir. Yəni Paşinyan qərb yönümlü bir qüvvələrin lideridir. Ermənistan da onu gətirib məxməli inqilabla gətirdilər. İnqilab da adını qoymaq olmaz. Çevrilişlə gətirdilər. Ermənistan da qoydular. İndi o onu zarafatla biraz satirik deyirdilər ki George Soros'un çocuğudur. Elə George Soros'un çocuqlarıdırlar da həqiqətən də Paşinyan və ətrafındakilər. Madam ki Paşinyan kimi qərbpərəslər Ermənistandadır. Madam ki Siyonistlərə bağlı olan İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında, madam ki Siyonist mi İngiltərə, Türkiyənin siyasətlərinə təsir edə bilir, onları yönəldə bilir. Bu regionda Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan arasında belə bir problemli məsələ qalacaqdır. İnşallah ki bu mənfi təsirlərin altından bunlar çıxa bilsin.
Evet. Efendim, çok teşekkür ederim görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
Çok sağ olun,
minnettarım. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile koymuştuk. Paşinyan'ın Aliyev'in önerilerine olumsuz yanıtları konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonistlerin Kur'an-ı Kerim'in saygısızlığına karşı yoğun tepkilerine devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İngiliz sosyoloğun İran'da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İngiliz bir sosyolog, İran'da son zamanlarda yaşanan huzursuzluğa şiddet geçmişi olan yabancı terör örgütlerinin karıştığını belirtti. İran'da son zamanlarda Mahsa Amini'nin ölümü bahanesiyle çıkan isyanlar, bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu İran'ın iç işlerine karışmak ve daha fazla isyanı kışkırtmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden oldu. İngiltere'de siyasi meseleler uzmanı ve sosyolog David Miller, İrna'ya verdiği röportajda son dönemdeki huzursuzlukların İran içi ve dışındaki yabancı güçlerle bağlantılı unsurlardan kaynaklandığını, bu alanda faaliyet gösteren casusluk servisi ve kurumlarının Soros Vakfı da dahil olmak üzere diğer ülkelerde anarşist geçmişi olduğunu vurguladı. Miller açıklamasının devamında Bu gösteriler kadın hakları için olsaydı, polis güçlerinin öldürülmesine, kamu mallarının tahrip edilmesine ve devrim muhafızlarına karşı organize saldırılara yol açmazdı. Dolayısıyla bu gibi eylemler yabancı terör örgütleri tarafından organize edilmektedir diye kaydetti. İngiliz sosyolog batılı ülkelerin İran'a karşı son zamanlardaki tutumlarına atıfta bulunarak şöyle dedi. Onlar aslında yaptırımların şiddetlenmesini istiyorlardı ve bu yüzden İran'da isyan çıkarmaya çalıştılar. Miller, İran'ın bilimsel ve askeri ilerlemeleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması Batı'yı büyük ölçüde kızdırdığını ve bu yüzden İran üzerindeki baskıyı arttırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi, İslami Cihat Hareketi'nin Siyonistlerin Kur'an-ı Kerim'i saygısızlığını şiddetle kınaması gibi haberler göze çarparken, Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, direniş müminlerin zaferinin azim ve cihat ile elde edildiğini en büyük delilidir. Çünkü onlar hakkın gerçek sahipleridir açıklamasında bulundu. Şeyh Kasım açıklamalarını şöyle sürdürdü. Siyonist rejimi tüm savaşlarda yendik ve aramızda Hizbullah'ın, cihadın ve Ayetullah Hamenei'nin evlatlarından böyle savaşçılar olduğu sürece Allah'ın yardımıyla bu rejimi yeneceğiz. Onların bizim meşruiyetimiz konusunda kafaları karıştı ama biz onlarla delil ve mantıkla mücadele ediyoruz. Eğer Siyonist rejime karşı direniş alanı boş kalırsa bu rejimin bizi her gün öldüreceğini, topraklarımızı işgal edeceğini, ülkemizin güneyinden yerleşke inşa etmeye başlayacağını ve bize bir cumhurbaşkanı ve siyasi ve ekonomik bir sistem dayatacağını biliyoruz. Elbette direniş güçleri olduğu sürece böyle bir seçeneği kabul etmeyeceğiz ve Lübnan'ı koruyacağız.
Hemşeri gazetesinde Iraklı yetkilinin İran'dan doğal gaz ithalatının artırmasına dair açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa, İran'dan ithal edilen doğal gazın karşılığının ödenmesinin ardından şimdi ithalatı arttırmak için müzakerelere başladıklarını belirtti. Iraklı yetkili taraflar arasında müzakereler ve oturumlar devam etmektedir. Doğal gaz hususunda yüksek bir düzeyde koordinasyonlar sağlanmıştır. Kış için ihtiyaçları karşılamak istiyoruz dedi. Irak Resmi Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre kışın tüketimin zirvesinde Irak'ın 55 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı var.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, geçen hafta İslam İnkılabı rehberi Tahran'da İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam Askeri Üniversitesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Birlikte dinliyoruz.
İslam İnkılabı rehberi binlerce gencin silahlı kuvvetlere katılmasının tekrarlanan bir müjde ve iyi haber olduğunu, zira gençlerin her birinin silahlı güçlere yeni bir motivasyon kattığını söyledi. Bu gençlerin katılması ve girişi yenilenme ve güçlenme mesajı taşırken, girdikleri her ortamda, her kurumda aslında güçlenme ve yenilenme mesajını kendileriyle birlikte götürdüklerini belirten İslam İnkılabı rehberi şöyle devam etti. Bugün bunun tersini reklam etmek isteyen saptırıcı bir propaganda akımı vardır. Bu propaganda akımının iradesi İranlı gençlerin değerlerden koptuğunu ve gelecekten ümitsiz olduğunu ve sorumluluk hissetmediklerini göstermeye çalışmaktır. Bunu bir propaganda akımı olarak yoğun şekilde izliyorlar. Bu gerçeklerin tersidir. Bizim ülkemizdeki gerçeklerin tam ters noktasıdır. Bizim genç kuşağımız tüm alanlarda ve meydanlarda şimdiye kadar parlak bir hareketi vardı. Gelecekte de inşallah aynı olacaktır.
Ayetullah Hamenei silahlı güçleri ulusal gücün temel direklerinden olduğunu belirterek bu güç kazandıran unsurun takviye edilmesi zaruretinin altını çizdi ve Amerika gibi zorba ve kabadayı düşmanlarla karşı karşıya olan bizim İran için silahlı güçlerin takviyesi iki kat önemlidir hatırlatmasında bulundu. Yenilikçilik yeni bilim ve teknolojiyi yaratan süreçtir ve çeşitli alanlarda ulusal ve küresel piyasalarda kullanılabilecek ürün ve hizmetlere dönüşür. Yenilikçiliğin önemli alanlarından biri savunma alanıdır. İran İslam Cumhuriyeti etrafındaki karmaşıklık ve bu çevredeki çeşitli tehditler, savaş meydanlarında üstünlük kazanmak için silahlı güçlerde yenilikçiliği zorunlu kılmıştır. Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor.
Silahlı güçler yetkilileri silahlı güçleri takviye etmek için yeni ve güncel yöntemler izlemeli. Bunun örneği askeri araçları ve eğitimleri akıllılaştırmaktır ki Allah'a hamdolsun bizim silahlı güçlerimiz de başlamıştır. Lakin çalışma alanı hala çok açıktır. Günümüzde silahlı güçlerin tüm çalışmalarının akıllılaştırılması, örneğin eski araçlar, silahlar ve hatta cephanelikler önemli konulardan biridir. Veya silahlı güçlerde bilimsel ve araştırmadaki ilerlemeler ki bu silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesidir. Veya karmaşık hibrit savaş oyunları. Günümüz dünya savaşları hibrit savaşıdır. Biliyorsunuz sert savaş ve yumuşak savaş ve fikri savaş ve kültürel savaş.
Thank you.